Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, o da çok ağlardı. Sevr mağarasında Efendimiz'e bir zarar gelir endişesiyle çok ağlamıştı. O gün en çok ağladığı günlerden biriydi. Ve diğeri de, bugün size dininizi tamamladım. Maide suresi 3. ayet-i kerime nazil olunca, Hazreti Peygamber'in vefatının yakın olduğunu hemen anlamıştı. Ve gözyaşlarını tutamamıştı. Ve bu arada da çok ağladı diyor Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh da çok ayrıydı. Gözyaşları iki yanağında iz bırakmıştı. Oğlu Abdullah ise şöyle diyordu. Eğer gerçeği tam bilseydiniz, sırtınız çatır duyuncaya kadar secdede kalır, sesiniz kesilinceye kadar bağırırdınız. Öyleyse ağlayınız. Ağlayamıyorsanız kendinizi ağlamaya zorlayınız. Böyle diyordu. Sahabe arasında Kur'an'ı tertille okumalarını ağlayacak şekilde hep böyle duygusal terennümler içerisindeydi Ashab. Ve nitekim Hazreti Peygamber de Kur'an yüzünle nazil oldu. Onu okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi okuyunuz ve kendinizi ağlamaya zorlayınız diye tavsiyelerde bulunmuştular. İbn-i Mesud Nisa suresinden her milletten inançlarının bozukluğuna, işlerinin kötülüğüne tanıklık edecek bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğiniz zaman hallerin nice olacak ayetini okurken diyor ki öyle gözyaşları dökmüştü ki diyor. Hepsi işin ciddiyetindeydiler. Allah için ağlıyorlardı ama en önemlisi. Hem de Allah korkusundan ağlıyorlardı. Neye ağladığını biliyorlardı. Samimiyetleri de oradan geliyor işte. Bu hep ileri gelmiştir. Dönem dönem birçok dostları da ağlamışlardır. Tasavvufta Allah sevgisi ve aşkının önem kazanması, ilahi didara duyulan özlem sonucu ağlama gibi birçok hüzün halinin yaşanması söz konusudur. Arifler, mutasavvıflar bu tür ağlamaya hay üzerindeki ağlamalar diye durmuşlardır. Abid ve zahitler daha çok Allah'ın azap ve gazabından korktukları için ağladıkları halde, arifler ve aşıklar Allah'ın cemalinin temaşa etmenin özlem ve hasetiyle gözyaşlarını dökmüşlerdir. Bu yüzden Muhammed bin Falıl diyor ki, zahitlerin ağlaması gözle, ariflerinki kalpledir diye buyurmuşlar. Cüneyd-i Bağdadi gibi ve aynı zamanda Seyyid-i Taife sayılan önderler ağlamayı Kur'an okuma ve teheccüd namazı kılmanın yanında virt edinmişlerdir diyor. Ne mutlu Allah için ağlayabilenlere. Hani Rabiatül Adeviye Hazretleri diyordu ya, ya Rabbi, beni göz pınarları kurumuş merhamet fıkaralarından eyleme diye. Ne güzel söylüyor. Ne mutlu ağlayabilenlere. Hem de Allah için ağlayabilenlere. Said bin Cübeyr gözyaşından ötürü diyor ağlamaktan diyor gözyaşlarını kaybetti. İbn Sirin biliyorsunuz çok büyük bir alimdi. Çok büyük rüya tabircisiydi. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin büyük bir yere geleceğini rüyasında sorduğunu İbn Sirin'e gitti sorduydu. O müjdeyi verdiydi. Çok büyük bir alimdir İbn Sirin. Rüya tabircisidir. Diyor ki İbn Sirin gece boyunca ağlar. Bunu fark ettirmemek için de gündüzleri hep gülerdi diyor. Ne kadar ince. Hani diyor ya onlar gönül dostları. Onlar o kadar samimi insanlardı ki. Onlar eşlerinin yanlarına yatıp sırtlarına dönüp eşleri uykuya daldıktan sonra hep gözyaşlarıyla ağlarlardı. Ve bundan yanındaki aileleri bile haberdar olmazdı. İşte Allah için ağlayabilmek bu. Bu Mansur bin Mu'temir gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadetle geçirir ve sürekli ağlardı. Annesi dedi ki, yavrum adam mı öldürdün ki böyle ağlıyorsun diye sorunca, nefsimin bana yaptığını ben bilirim ana derdi. Sabah olunca durumu fark ettirmemek için ağlayarak kızaran gözlerine sürme çekerdi diyor. Hani diyorlar ya, geceleri ibadet edip Allahu Teala'ya kullukta zirveye çıkarlar ve ondan sonra da sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi sıradan bir insan olarak insanların arasına karışır ve dünyalık iyaşelerinin peşinde koşarlar. Ve onlar haktan hiç ayrılmazlar. Ya böyle olabilmek maharet işte. Bir olabilsek, işte o zaman kulluğun farkına varacağız ama bir olabilsek. Diyor ki, o büyük insanlar, insanların gözlerine sürme çekiyor ve koku sürünüyor, saçlarının bakımını da yapıp diyor, halkın arasına katılırlardı. Onlardan bir tanesi Verrat, o da bir gönül sultanı. Gece boyunca ağlar ve inlerdi. Seher vakti gelince diyor secdeye kapanırdı. Allah'ım, kulun sürekli senin ibadetinde bulunmak istiyor. Ondan yardımını esirgeme derdi diyor duasında. Yine bir başka Allah dostu diyor ki, en faziletli ağlama kulun Allah'ın emirlerine uygun olmayarak geçirdiği veya emirlerine muhalefet ederek geçirdiği zamanlarını ağlamasıdır. Ne güzel. Ebu Süleyman Edderani, o da bir gönül sultanı. Her şeyin bir işareti vardır. Allah'ın hizlanına uğramanın işareti de ağlamayı terk etmektir. Ne kadar ince ve teruni bir düşünce. Ebu Hanife de geceleri Kur'an okur, bazen bir ayeti ağlayarak sabaha kadar tekrar ederdi. Geceleri öyle çok kendini tutamayarak sesli ağlardı ki Ebu Hanife Hazretleri, komşuları ona acır ve üzülürlerdi. Ya ne kadar ince bir düşünce. Ağlayabilmek. Bir de en önemlisi niçin ağladığını anlayarak ağlayabilmek. Örnekleri tabii ki çoğaltmak mümkündür. Bu kadarını vererek yetinmeye çalışalım. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Hazreti Peygamberimiz şöyle buyuruyor, alemlerin efendisi. Cehennem halkı ağlama ile de azaplandırılır. Gözyaşları bitinceye kadar ağlarlar. Sonra gözlerinden yaş yerine kan akmaya başlar. Neticede yüzlerinde oyuklar oluşur. Dökülen gözyaşları öyle çoğalır ki üzerine gemiler konsa yüzer. Resul Efendimiz İbn-i Mace'den rivayette bu hadisi buyuruyor. Belki de özellikle dünyada ağlamayanlar bu azabı çekecek de olabilirler dostlar. Hani gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer diye buyruluyor ya. Ağlamak hakikaten büyük bir incelik. Bazı insanlar derler, yahu erkek adam ağlar mı? Ya kalbinde merhamet olmayan ağlayamaz. Kalbinde Allahu Teala'ya muhabbet olmayan ağlayamaz. Ağlamak bir erdemliktir. Bir becerebilsek. O gözyaşlarını Allah için dökebilenlerden olabilmek mahiret. İnşallah tabiiz, teslimiz. Gece kalkan insanlar bizlere de dua etsinler de bizler de kalkalım. Bizler de onlar gibi geceleri ağlayalım. Ama gerçekten tek isteğimiz, sakın gece kalktığında bundan kimsenin haberi olmasın. Sadece ve sadece Rabbim ve sen bil. İşte erdemlik budur. Çünkü insanlar tefekkür de etmelerini bilmeleri gerekiyor. Tefekkür ibadetlerin en şereflisidir çünkü. Herhangi bir konuda geniş, derin ve sistemli düşünce manalarına gelen tefekkür aslında kalbin çırası, ruhun gıdası, bilginin ruhu ve İslami hayatının da kanı, canı ve ziyası sayılmıştır tefekkür. Tefekkür olmayınca dostlar kalp kararır. Ruh bunalır, bunalıma girer ve İslami hayat daha donuklaşır. Tefekkür kalpte öyle bir nurdur ki hayır ile şer, zarar ile fayda, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir. Eşyanın anlamı ve kavramları arasında kalbin faaliyetleri bulunmalıdır. Tefekkür hikmet kuşunu avlamaya çalışan ağdır. Kainat tefekkür sayesinde okunan bir kitap haline gelir. Ve Kur'an ayetleri onunla ayrı bir derinliğe ulaşır. Tefekkür olaylardan ibret alma ve çeşit çeşit neticeler çıkarmanın rehberi, tecrübenin altın anahtarı ve hakikat ağaçlarının fideliğidir tefekkür. Tefekkür aklı işleterek çiçek çiçek mağfiret balı devşirmenin adıdır. Onun için bazen insanın bir saatini senelerce ibadete denk hale getirir tefekkür. Tasavvuf ehline göre iman kalbin canı, ibadet onun damarlarından akıp duran kan ve tefekkürde murakabe ve muhasebe ise onun canlı kalmasının vazgeçilmezliği esaslar işte. Tefekkür marifete ayrı bir derinlik kazandırır. İbadet onu insanın tabiatı haline getirir. Kişi manen dünyada ne kadar derinleşmişse cennetten de cemalullah'tan da o kadar zevk ve lezzet almaya başlar tefekkür edince. Zikir bütün ibadetleri kucaklayan bir iç aksiyondur zaten. Tefekkürle beraber birleşince günlük ritlerden birini alınca elhamdülillah. İşte tefekkür ibadetlerin en şereflisi haline gelir o zaman. Allahu Ekber. Hazreti Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh geceleri yatsı namazlarından sonra dostlar bir iki saat kadar ev halkıyla sohbet eder diyor ailesiyle. Onlar yattıktan sonra kalkardı. Onların yatması için yatıyor, uyuyor gözüküyorlar. Biraz istirahat ediyorlar ve ondan sonra kalkıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıdık diyor ki kalkar, abdestini tazeler, iki rekat namaz kılıp seccadesinin üzerinde oturarak huşu içinde tefekküre dalardı. Sabaha bir saat kadar bir vakit kalınca mübarek başını kaldırır, bir kere ah derdi. Sonra 10 rekat teheccüd ve 3 rekat vitir kılar ve ev halkını da uyandırırdı. Ve arkasından sabahın sünnetini kılıp camiye giderdi diyor. İşte Hazreti Ebu Bekir Sıddık o. Ya ne kadar güzel. Aziz Ali diyor ki tefekkürü olmayan bir susma, unutkanlık ve dalgınlıktır. Hasan-ı Basri Hazretleri tefekkür ve tezekküre dayalı bir tavsiyeyi benimsemeyen bir saat tefekkür bir gece ibadetinden hayırlıdır dert ediyor. İnce bir mesele. İbadetin anahtarı tefekkür, isabetli yolda olmanın alameti nefse muhalefettir diye buyruluyor. Lokman Hekim tek başına ve uzun uzun düşünürdü. Dostları kendisine uğrar ve yalnız niye oturuyorsun? Toplum arasına karışıp onlarla kaynasan daha iyi olmaz mı deyince Lokman onlara şöyle söylerdi. Yalnızlık tefekkür için daha uygundur. Tefekkür insanı cennet yoluna ulaştırır cevabı verirdi. Ebu Süleyman el-Darani de diyor ki gözünüzle ağlamayı ve kalbinizle düşünmeyi adet haline getir. Yine diyor ki bir gönül dostu. Geceleri sırt üstü yatağıma uzanır, Kur'an'ı düşünür ve amelimi cennet ehlinin ameliyle kıyaslarım. Onların altından kalkamayacağım şekilde amel altına amel yaptığımı görürdüm. Sonra onları Kur'an şöyle anlatıyor. Geceleri pek az uyuyorlardı. Seherlerde istiğfar ederlerdi. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek onun huzurunda ayakta durarak geçirirler. Yoksa o gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman gibi midir? De ki, bilen mi bilmeyen bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahibi olanlar öğüt alır. Ve bunları düşünüyorum, tefekkür ederim, kendimi onların içinde göremiyorum diye ağlardım diyor. Sonra amelimi sizi bu yakıcı ateşe ne sürükledi ayetinde anlatılan cehennemliklerle kıyaslıyorum. Bakıyorum bunlar iman etmemiş yalancılardır. Onu düşünüyorum, yine ağlıyorum. En son kendimi şu ayetle zikredilenlerin içinde buluyorum. Diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. İyi işte kötü işi birbirine karıştırdılar. Belki Allah bunların tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, esirgiyendir. İşte diyor ey kardeşlerim, ümit ederim ki ben ve sizler hiç olmasa bu gruptan olalım diyor mutarrif. Ne güzel söylemiş. Ümit ederim, ümit ediyoruz. Hazreti Ayşe validemizin naklettiği ve sabah Hazreti Bilal gelinceye kadar ağlayıp ibadet eden Efendimizin durumunu anlatan hadis, biraz önce zikrettiğimiz hadis. O hadisin sonunda Hazreti Peygamber bu ayetleri okuyup, o uzun ayetleri hatırlarsanız hani tefekkür edip de bunlardan hiçbir şey anlamayanın vay haline, tefekkür etmeyenin vay haline ayetinden sonra diyor. Ali İmran Suresi 190'la 194'e kadar okuduğumuz bölümde. Diyor ki uzun uzun tefekkür etmeyenin vay haline diyor ya işte. Hakikaten de vay haline. Hazreti Peygamber'in bu ifadeleri o gece nazil olan ayetlerden gecenin sessizliği içinde tefekküre dalmanın her mümin için bir gereklilik olduğunu anlamak mümkündür. Ve bunu anlamak da gerekir. Muhasebeyi de tefekkürden ayırmak mümkün değildir dostlar. Onun için de Allah-u Teala tefekkür etmeyi bize nasip ve müessir eylesin. Ama bir gece kalkabilsek tabii, tefekkürün zamanı illaki gece değil tabii ki. Gündüz olabilir ama gecenin kendine has uyuyor bir güzelliği var ya, kalkabilmek ve geceyi değerlendirebilmek. Gece ibadetindeki zaman da çok önemli aslında. Bu zamanı yakalayabilmek de çok önemli. Önce geceye kalkma noktasında gecenin hangi saatinde kalkmanın daha faziletli olduğunu işaret eden birkaç hadis var. Onu zikredeyim sizlere. Diyor ki farz namazlarından sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi ikiye bölersen yarısı namaz için en faziletli zamandır, vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen orta kısmı daha faziletlidir. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadis-i şerif de Hazreti Peygamber'in gecenin ilk saatlerinde dinlendiğini, son kısmını ise ihya ettiği bulunmaktadır. Demek ki ilerleyen vakitler daha akla. Gerek Hazreti Peygamber'in tatbikatı, gerekse nüzul hadislerinde bildirilen Cenab-ı Hakk'ın gecenin sonlarında dünya semasına nazil olması gibi tercih edici sebeplerden ötürü ashab da daha çok bu saatleri diyor tercih ediyordu ve o saatlerde ibadet ediyordu gecenin ilerleyen vakitlerinde. Amr bin Abdi aktardığı hadis-i şerifte diyor ki kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıyla gecenin sonlarında namaza durduğu andır. Elhamdülillah. Eğer bu saatlerde diyor Allah'ı zikredilenlerden olabilirsen ol şeklinde buyuruyor. Tirmizi'de bu hadis geçiyor. Elhamdülillah. Şimdi bazı kardeşlerimiz var tabii, geceleri oruca kalkıyorlar. Yakında Ramazan giriyor, Allah-u Teala nasip ederse inşallah. Ve bir süre sonra gece vakitleri elbette elhamdülillah sahura kalkacağız. Sahura kalktığınız zaman şunu hiçbir zaman unutmayın. Sahura kalktığınız saatler mükemmel bir teheccüd vakti. O saatlerde yemek hazırlanırken, yiyecek şeyleriniz hazırlanırken hemen hızlıca bir abdest alıp güzel bir şekilde, niçin iki rekat veya dört rekat teheccüd namazı kılıp da ondan bereketinden faydalanmayalım. Ve geceliğin nafile oruçlara kalkanlar, insanlara söylüyorum. O saatlerde kalktığınızda daha imsak girmediği için tavsiyem iki rekatta teheccüd namazı kılın. Fırsatta çünkü. İki sevabı birden yakalarsınız. İnşallah aklımızın kenarında olsun. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Efendimizin horozlar ötünce kalktığını ve bunun gecenin sonlarına denk geldiğini söylemiştir. Gece ibadetlerinin işte en derin saatler olduğu dönemleri. Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği hadisi şerifte Hazreti Davud'un gece ibadetini anlatıyor. Allah'a en sevimli olan namaz Davud'un namazıdır. Allah'a en sevimli olan oruç da onun orucudur. O gecenin yarısında uyur, üçte birinde namaz kılar, altıda birinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Yine Amr bin Afse'de Hazreti Peygamber'e gelip bir zaman diliminin diğer bir zamandan Allah'a kurbiyet açısından bir üstünlüğü var mıdır diye sormuş ve evet vardır. Gecenin ortalarına denk gelen saatte kişi Allah'a çok yakın olur cevabını almıştı. İşte mesaj buradan çıkıyor dostlar. Hani bazı kardeşlerimiz soruyor ya, hangi vakitlerde kalkalım? Hadis bunu ortaya çıkartıyor. Gecenin ortalarına denk gelen saatlerde kişi Allah'a çok yakın olur. Bu rivayetten gecenin üçte ikisinin geçip de üçte birinin kaldığı bir zamanda kalkmanın fazilet açısından en isabetli bir davranış olacağı neticesini çıkartmak burada mümkündür dostlar. Ama bu saatlerde rahmet esimlerinin üfül üfül etrafa yayıldığı bir zaman. Çünkü ihlas makamına yükselenlerin zamanı olduğunu, Allah tarafından dua, niyaz ve istiğfarın bu saatlerde karşılık bulacağı belirtiliyor hadislerin içerisinde. En önemli gece ibadetini örnek olarak gösterilen Hazreti Davud'un gece namazını kısa da olsa bir uyku faslı takip etmekle, onu da unutmayın yalnız. Hazreti Peygamber de seher vaktinden sonra sabah namazı için çağrılıncaya kadar geçen kısa bir zaman dilimini tabiri caizse hafifçe istirahat ediyordu. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen hadiste bu halin abdesti bozmadığı, çünkü gözleri uyusa bile kalbinin uyanık kaldığı ve bunun Peygamberimize has bir özellik olduğunu anlatmaktadır. Sizin ve bizim için değil tabi, kendi nefsime söylüyorum. O saatte gittiğim bir insan hemen horlamaya başlar. Tabii ki Allah dostlarının kalpleri uyur mu? Haşa. Onun için oradaki onlara has bir özellik. Ama şu çıkıyor. Gece ibadetinden sonra biraz namaza kadar istirahat var yine. Kısa da olsa böyle bir dinlenme uzun süre ibadetle uğraşan bedenin yorgunluğunu giderir. Ve ibadetin terkine sebep olabilecek bıkkınlığa da engel olur. Onu da unutmayalım. Çünkü çok yorgun olursan ertesi gün aksayacak. Gündüzü gün çalışmanın içerisinde aksayacak. Akşam gün eve geleceksin, yemeyeceksin, hemen yorulacaksın. Bu sefer çok uykun gelecek. Erken yatmaya çalışacaksın. Bir iki olunca bu sefer ailen diyecek ya gelir gelmez zaman yatıyorsun. Bize ve ailene zaman ayırmıyorsun diyecek. Aile haklılar tabii ki o konuda. Ve onlar sonra da ortalık karışacak. O zaman ibadetin tam tersine rüyada girecek, sıkıntıda girecek, bir laf da getirecek. O zaman biraz istirahat edersek, kimseye bir şey söyletmeden daha güzel huzuruna geçirebiliriz olayı. Şu iki sebepten dolayı uyku müstahap sayılmıştır dostlar. Mekruh görülen ve cemaat arasında çirkin sayılan esnemeye engel olur. O uyku. İki, gece uzun süre ibadet edenin benzi soluk olur. Bu da hem sağlık açısından hem de gece ibadetine işaret olduğu için riya açısından uyku değildir. Bu uyku benzin sararmasını da engeller diye buyuruluyor. Bu eserde de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kunyetinde, kunyeti talibinde geçiyor bu mesele. Ayrıca bir de İmam Mekkul Ulkulub'un Mekki'yle geçiyor bu eser. Allah dostları tabii ki bunun bir inceliğini veriyorlar. Kimse bilmesin. İşte o birazcık istirahat et. Gecenin büyük bir kısmında değişiklik, ibadetlerle ihya etme yollarının temel esaslarından biri haline gelen marifet ehli ise gecenin belirli zamanlarında kalkanlara belirli isimler vermişler. Sunani Serdi şöyle diyor. Gecenin ilk saatleri girince arşın altından bir münadiyi abid olanlar ibadete kalksın diye seslenirlerdi. Abidler kalkar, Allah'ın takdir buyurduğu kadar ibadet ederlerdi. Gece yarılınca da kanitinden olanlar ibadete kalksın diye seslenirler. Kanitinler kalkar, seher vaktine kadar ibadet ederlerdi diyor. Seher vakti gelince o minad ediyor. Tekrar bağırıyor. Müstakilinler olanlar kalksınlar diye nida eder. Onlar da kalkar, fecre doğru diyor. Tövbe ve istiğfarda bulunurlardı. Fecre doğunca da gafil olanlar kalksın diye seslenir. Bunlar da ölülerin kabirlerinden kalkışı gibi sersem sersem uyanırlar diyor. İşte bu da bir anlatım ve bir ölçü. Ve Kutu'ul Kulüp'te gecenin ilk saatlerinde kalkanlara burada mütehekkidin yani tehdide kalkan ortalarında kalanlara kanitin son saatlerinde kalkanlara da musallin yani namaz kılan fecir doğumunda kalkanlara da gafilin yani geceyi gafletle geçirenler ismi verilmiştir. Bu şekilde değerlendirilmiştir. Normalen bir şeyler yapabilmek, kalkabilmek ve geceyi ibadetle geçirebilmektir. İmam-ı Rabbani'nin dikkat çektiği şu noktayı kaydetmek istiyorum özellikle. Diyor ki mübarek, teheccüde kalkmaya vesile olması için yatsı namazını gecenin son yarısına bırakmak cidden sevinmeyen bir iştir. Kaldı ki bu vakitte yatsı namazını eda etmek Hanefilere göre mekruhtur. Aynı amaçla vitir namazını tehir etmek yeterlidir ve bu müstahaptır. Böylece müstahap olan bir vakitte vitir eda edilmiş olacağı gibi gece kıyamıyla gecenin kalkmak ve bunun da ihyası da bir hasıl olmuştur. Tabii ki bu gecenin kalkmasını bilebilenlere ve becerebilenlere. Ama biz bazen yattığımız zaman kendi nefsime diyorum, hani bazıları diyor ya davul patlatsan duymazsın, evi götürseler haberin olmaz. Onun için uykusu derin olan insanlara tabii ki vitirleri terk etmemeleri gerekiyor. Çünkü o kadar güçlü olamıyoruz. Ama bazı insanlar var, gece ibadet etmekten zevk alan insanlar. Saatlerce secdede durmaktan zevk alan insanlar. Ama bir de şu ibadet fiillerini ortaya dökmeseler. Bazı insanlar gibi çok temiz, çok nezih insanlar. İşte geceliğin kalkıyorum, şu kadar namaz kılıyorum, şu kadar ibadet ediyorum. Belki söylemekten mutlu oldular, belki insanlara bunun güzel bir şey olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Ama sırlarını açığa veriyorlar. Sen ve sevgilinle olan sırrını insanlara açtığın zaman mahremiyetin hükmü ortadan kalkmaz mı? Sadece Rabbinle sen bilmesi gereken şeyleri niçin başkasına söylersin? Niçin sen o yeni bana verirsin veya dökersin? Gecenin o saatinde yorgun argın kalk, Allah-u Teala'ya secde et, dua et, ağla ve o güzel şeyi sır gibi saklayacağın yerde başkalarıyla paylaşıp onu anlatmak elbette ki bu da bir gafillik değil mi dostlar? Sır saklandığı sürece güzel olur. Allah-u Teala o güzelliği bizde yakalamak nasip etsin. İnşallah. Tabii ki bu konu gittikçe uzuyor. Yani gece ibadeti üzerine çünkü birçok konular var. Ve bu konuların içerisinde devamla ben hemen bu konuyu bitirmek istemiyorum. Biraz daha çünkü gece ibadetin üzerine özellikle iki programda duruyorum. Allah-u Teala nasip ederse önümüzdeki haftada durmak istiyorum. Biraz daha ilerleyen vakitlerde. Çünkü gece ihya etme süresini inşallah işlemeyi düşünüyorum. Ondan sonraki yine devamında uykusuzluğun hedef olmadığını, gece ibadetindeki uykunun ehemmiyetini paylaşmak istiyorum. Ve ondan sonra da yine önümüzdeki haftaya da yani az bile olsa devamlı ibadet eden olabilmek için gece muhakkak az bir zamanda olsa kalkmanın ve gece namaz kılmanın ehemmiyetini paylaşmak istiyorum. Belki önümüzdeki program bu konuyu tamamen noktalarım. 3 hafta üst üste bulunmamın sebebi bu ne kadar ciddi bir amel olduğunu ortaya koyabilmekti. Tabii ki bu programda nasıl, ne kadar başarılı olabileceğim soru işareti. Çünkü neden? Kendim çok başarılı bir kalkıcı olsam, geceleri kalkan olsam elbette ki size daha etkili bir şekilde bunu aktarabilirim. Ama ben kendi böyle devamlılık arz edemediğim için tabii ki bu konuda kalplere hitap etmede belki yeterli olamıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben yapamıyorsam da sen yapman gerekir. Yapmaya gayret gösteriyorsan da sen daha iyisini yapabilirsin. Çünkü derece ibadeti sırf anlatanlara farz değil. Yani ibadetin devamlılığını getirme noktasında. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde onları övüyor. Demek ki Allah-u Teala kalkın diyor.
O zaman inşallah dua edin dostlar. Hepiniz kalkalım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum, özür dilerim. Çünkü bugünkü programda bana ayrılan zaman süreci yaklaştı. Bana ayrılan süre yavaş yavaş dolmaya başladı. Belki de günün yorgunluğunun temposu ile belki sizlere istediğiniz beklenen şeyi veremedim ama hakkınızı helal edin. İnşallah bu programı da bu şekilde artılarıyla eksileriyle kapatalım. Dua edin inşallah. Rabbim izin verirse ya salı ya çarşamba inşallah Kayseri'de olacağız. Orada inşallah büyüklerin bereketiyle güzel bir program yapar, anımızın akıyla döneriz. Ve perşembe yine sizlerle bu programı daha canlı ve daha coşkulu bir şekilde noktalarız dostlar. Her programı kapattığım gibi Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin divan-ı irfanından alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı kasidenin son bölümleriyle bugün de arasmalık diyelim. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi, yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi nuru denizi, Enbiyalar Resulüne ve sonra ashabine yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.
Sırrını ne sen bilirsin, ne de ben. O hayat gizli bir muammadır. Ne sen okursan, ne de ben. Perde arkasında konuşmamız vardır. Eğer açıklanırsan, ne sen bilirsin, ne de ben.
Başkasına tapmayacağım.
gönül frekansınız.
Yöneldim, sapmayacağım.